Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Avustralya Savunma Bakanı Sir George Pearce, o gün siyasi yaşamının en tuhaf görüşmesini yapacağının farkındaydı. Koca bir devletin savunma bakanı olarak böyle bir konuyla muhatap olacağına inanamıyordu. Gelin görün ki kendisini bekleyen heyeti geri çeviremezdi. Hepsi savaş gazisiydi. Tarihin en gülünç savunma bakanlarından birisi durumuna düşeceğinin farkında olarak çaresizce sekreterini aradı ve bekleyen heyeti toplantı odasına almasını istedi. Toplantı başladığındaysa direkt konuya girdi. Bu tuhaf duruma daha fazla tahammül etmek istemediğini belli edercesine.
Evet beyler, durumun ciddiyetinin farkındayım. Bunun sizler ve tüm Batı Avustralya çiftçileri için bir milli beka meselesi olduğunu görüyorum. Hükümetin asker gönderimi için tezkere çıkartmasını sağlayacağım.
Avustralya Savunma Bakanı Sir George Pearce, 18 yıl aradan sonra Avustralya askerlerini yine savaşa gönderecekti. Askerlerin bu sefer gidecekleri yer, İngiliz İmparatorluğu'nun çıkarları için daha önce savaştıkları Gelibolu'nun Sarp Kayalıkları ya da Kuzey Afrika çölleri değildi. Avustralya ordusu bu sefer Emu kuşlarına savaş ilan etmişti. Bilgisel Podcast serisinin yeni bölümünde insanlarla hayvanlar arasındaki bir savaşın hikayesiyle huzurlarınızdayız. Daha net bir ifadeyle 1932 yılının Kasım ve Aralık aylarında Avustralya Devleti ile Emu kuşları arasında geçen bir savaştan bahsedeceğiz. Burada kullandığımız savaş kelimesini ise mecazi bir anlamda kullanmıyoruz. Evet, gerçekten de Avustralya Devleti'nin bildiğiniz savaş kararı alıp silahlı askerler gönderdiği çeşitli muharebelerden oluşan gerçek bir savaştı bu. Bu sıra dışı hikayeye hazırsanız başlayalım. Birleşik Krallık kolonisi olan Avustralya, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verince ana vatan belledikleri İngiltere'nin çağrısıyla savaşa girdi. Bu andan itibaren Okyanusya'da büyük bir askere alınma seferberliği başladı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gençler devlet teşvikiyle orduya katılıyor, hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri İngiliz kralı için ölmek üzere sıraya giriyorlardı. Londra'nın kendi evlatlarından önce zor noktalara yollayacağı ve yaşamları pek de değerli olmayan öncü savaşçılara ihtiyacı vardı. Gelibolu, Arabistan, Kuzey Afrika gibi cephelerde İngilizlerden çok koloni askerlerinden oluşan birlikler savaştırılacaktı. Bu yüzden sömürgelerden ne kadar çok asker toplanırsa o kadar iyiydi. Bunun için kesenin ağzını açtı Londra. Okyanusya'da Büyük Britanya ordusuna katılacak gençlere savaş sonrası cazip olanaklar vaat edildi. İngiliz kralı için savaşacak Anzak askerleri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya döndüklerinde ömürlerinin sonuna kadar para sıkıntısı çekmeyecekleri müreffeh bir geleceğe sahip olacaktı. Geniş topraklara ve mahsullere sahip olacak ve topraklar kendilerinden sonra ailelerine de miras kalabilecekti. Geleceklerini garanti altına almak isteyen binlerce genç bu motivasyonun da etkisiyle orduya katıldı. 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı'nı İngiltere'nin içinde yer aldığı İtilaf Devletleri kazanmayı başardı. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan savaşa giden askerlerse Londra'nın gözünde 3 kuruşluk değerleri olmadığını savaş boyunca sürüldükleri cephelerde acı bir şekilde gördüler. Binlerce Anzak askeri hiç tanımadıkları, bilmedikleri topraklarda İngiliz kralı için öldü. Geri dönmeyi başaranlara ise savaş öncesi vaat edilen verimli araziler tahsis edildi. Bu cömertlik bir anlamda hayatta kalmayı başaranlara verilmiş bir sus payıydı. Batı Avustralya'da oldukça geniş bir alanda kendilerine ayrılmış arazilerde yaşamaya başladı gaziler. Çiftçilik yapıyor, ürün yetiştiriyor, mahsulleriyle geçimlerini sağlıyorlardı. 1929 yılı geldiğinde ise büyük ekonomik buhran tüm dünya gibi Avustralyalı eski asker yeni çiftçi grupları da vurdu. Mahsullerinin değeri düştü, gelirleri azaldı. Üstüne üstlük başlarına bela olan büyük ve yeni bir düşmanları vardı. Emu kuşları. Eğer Avustralya kıtasına yolunuz düşmediyse bu kuş türüne pek aşina olmayabilirsiniz. Hatta belki ismini ilk kez duyuyor olanlarınız bile vardır. En kısa şekilde özetlemek gerekirse deve kuşundan küçük, hindiden büyük, uzun boyunlu, uçamayan ama çok hızlı ve sekerek koşabilen bir kuş türü bu. Ortalama 40 kilo civarındaki bu kuşların boyları ise 2 metreye kadar çıkabiliyor. Kıtada büyük bir popülasyona sahip olan emu kuşlarının Batı Avustralya'daki çiftlikleri keşfetmeleri uzun sürmedi. Arazilere hücum eden emular mahsulleri yiyip tüketmekle kalmıyor, kalın ve güçlü gövdeleriyle çitlerde gedikler açarak tavşan gibi diğer hayvanların da araziye girişini olanak tanıyordu. Eski askerler kendi imkanlarıyla emu kuşlarını engellemeye çalışsalar da başarılı olamıyorlardı. 1932 yılında en az 20 bin emu kuşunun bölgedeki çiftliklere akın ettikleri ve her hücumlarında servet değerinde mahsulü hiç ettikleri bir durum oluştu. Büyük ekonomik buhranın tavana çıkardığı fiyatlar, hükümetin buğday üretiminin arttırılmasını istemesi, çiftçilerin gelirlerini sürekli aşağı çekiyordu. Gençliklerini İngiliz İmparatorluğu için harp meydanlarında geçirmiş gaziler bu duruma karşı örgütlenerek seslerini yükseltti. Hükümetin konuya seyirci kalması düşünülemezdi. Mevzu bahis salt çiftçiler olsa belki geçiştirilebilirdi. Ancak mağduriyet yaşayanlar sadece 18 sene önce bile bile ölüme yollanmış öfkeli insanlar olunca bu durumun bir çaresine bakmaya karar verdiler. Konu kısa zaman içinde ulusal basına yansıdı ve Savunma Bakanı George Pearson makamına kadar geldi. Batı Avustralya'dan arazi sahibi bir heyet, Bakan Pearce'la görüşmek için makamını ziyaret etti. Çiftçilerin hükümetten talepleri oldukça basitti.
Sayın Bakanım, biz bu kuşlarla artık baş edemiyoruz.
Evet, baş edemiyoruz.
Edemiyoruz.
Tüm hasadımızı talan ettiler. Yeter artık, bir çare bulun.
Bıktık artık, bir çare
bulun. Taramalı tüfek gönderin.
Asker gönderin, itlaf edin, bir
canımızdan
şey
bezdik.
Bıktık artık bakanım. Ya bu kuşlardan bize gına geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık.
Burada sizi göreve çağırıyoruz.
Bir çare bulun artık.
Beyler,
çare
beyler. Bulun. Biraz sakin olun. Söz veriyorum, bu konuyla ilgileneceğim.
Çoğunluğu eski asker olan çiftçiler doğal olarak makinalı tüfeklerin ne kadar etkili silahlar olduğunu biliyorlardı. Emu kuşlarının bu silahlarla yok edilmesi tek çareydi. Hükümetten de bunu talep ettiler. Bakan Pearce ise şu şartları koşarak bu talebi kabul etti.
Makinalı tüfekleri siz değil, sadece gönderdiğimiz askeri personel kullanacak. Silahların ve askerlerin bölgeye gönderimini biz sağlayacağız ancak orada bulundukları süre içinde konaklamalarını ve harcayacakları mermilerin maliyetini de siz çiftçiler karşılayacaksınız.
Çiftçiler elbette bu koşulları kabul ettiler. Bakan Pearce ise asker gönderimini meclise kabul ettirmek için kendince gerekçeler buldu. Bunların başında eski askerlere sahip çıkma, çiftçilere yardım etme ve askerlerin silahlı tatbikat yapmalarını olanak sağlama gibi argümanlar yer aldı. Neticede meclis de asker gönderimine tezkereyi çıkarttı. Avustralya devleti emu kuşlarına savaş açtı. Bu noktada bölümümüze kısa bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde bu amansız savaşın detaylarını incelemeye devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız haddini aşan yaşam rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Kasım 1932'de Avustralya Kraliyet Topçu Birliği mensubu 3 asker, Binbaşı Purse, Çavuş McMurray ve Er Gunner, Batı Avustralya arazilerinin yolunu tuttu. Bu gruba 2 adet Lewis otomatik makineli tüfek ve 10 bin mermilik mühimmat verildi. Savaşa uğurlanırken kendilerine bir tören düzenlenip düzenlenmediğini ise bilmiyoruz. 2 Kasım günü 3 asker savaşın ilk muharebesi için arazi girişlerinde çeşitli noktalara konuşlandılar. Emu kuşları ufukta gözükmeye başlamışlardı. Binbaşı Purse askerlerine beklemelerini emretti. Beklediler, beklediler, beklediler.
Ateş!
İşte savaş başlamıştı. Çiftçilerin tuzaklarına alışkın olan emu kuşları bu silah türünü ömürlerinde ilk kez görüyorlardı. Birkaç kuş düşüp öldükten sonra emu kuşları can pazarında olduklarını farkına vardılar. Hepsi farklı noktalara doğru koşarak zor hedefler haline geldiler. İlk muharebe tam bir bozgunla sonuçlanmıştı. Yüzlerce merminin harcandığı taramalı tüfek ateşiyle sadece birkaç emu kuşu öldürülebilmişti. 4 Kasım'da bu sefer askerler bir su kaynağında kuşlara pusu kurdu. Binlerce emu kuşu menzile girene kadar beklediler. Ancak gelin görün ki bu sefer de ilk ateş başladıktan sonra tüfekler tutukluk yaptı ve kısa zamanda kuşlar kaçmayı başardılar. 3. günün sonunda yalnızca 30 emu kuşu öldürülmüştü. 20 binden fazla kuşun cirit attığı bölgede bu çok düşük bir rakamdı. Askerlerin yetersizliğine kızan çiftçiler daha da hırslanarak kamyonlarla saldırıya dahil oldular. Bir çiftçi kamyonuyla emu kuşuna çarptıktan sonra kaza yapıp devrildi. Emular engebeli arazide kamyonlardan daha hızlıydı. Ve hiç kuşkusuz yüzyıllardır yaşadıkları bölgeye insanlardan daha hakimlerdi. Ayrıca başka bir sorun daha vardı. Emuların derileri oldukça sertti ve makinalı tüfek mermisiyle tek seferde ölmeleri kolay değildi. Çok sayıda emu kuşu vuruluyor ama ölmeden kaçmaya devam ediyordu. Askerler zayiat sayısını arttırmak için yara almış emu kuşlarının da daha sonra öldüğünü raporlarına yazdılar. Buna rağmen saldırılar beklenen başarıdan çok uzaktı. 8 Kasım günü geldiğinde emu savaşının başarısızlığı tüm dünyada duyulmuştu. Askerler boyunları bükük bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldılar. Avustralya ordusu tüm dünyanın eğlencesi haline gelmişti. Kendi ülkelerinde bile alay konusu olmaktan kurtulamadılar. Temsilciler Meclisi üyeleri madalyayı hak edenlerin emu kuşları olduğunu belirterek başarısız saldırıların ülkeyi komik duruma düşürdüğünü söylediler. Buna rağmen Bakan Pearson hükümete sunduğu 300 emu kuşunun öldürüldüğü raporu sonrası askerler yeniden bölgede konuşlandı. 12 Kasım'la 10 Aralık arasında devam eden saldırılarda 986 emu kuşunun öldürüldüğü, en az 2500 kuşun da vurularak daha sonra yaralarından dolayı öldüğü bildirildi. Bu verilerin gerçekliği kanıtlanamadı. Ancak doğru olsalar bile harcanan mermi sayısına oranla öldürülen kuşların sayısının çok az olduğu ortaya çıktı. Muharebeler devam ederken Emu kuşları için de artık saldırıların bir sürpriz etkisi kalmamıştı. Canlarının tehlikede olduğunun farkına varan kuşlar kendilerince bir taktik geliştirmiş ve arazilere toplu olarak değil, öncü ve gözcü kuşlarla gittikleri ve bir şekilde saldırılardan birbirlerini haberdar ettikleri anlaşılmıştı. Neticede Aralık ayının ortalarında Emu kuşlarının kesin zaferi tüm Avustralya'da kabul edildi. 10 bin mermi ve 40 günden fazla zaman harcayan askerler bölgeden geri çekildi. Hükümet Emu kuşlarına ilişkin politikalarını değiştirerek bölgeye silahlı birlikler göndermek yerine çiftçilere avladıkları kuş başına ödül verdikleri bir sistemi hayata geçirdi. 6 ay içinde 57 binden fazla ödül talep edildi. Ancak bu kadar kuşun öldürülüp öldürülmediği kesin olarak bilinmiyor. Kesin olarak bilinense şu, Emu kuşlarının bölgedeki nüfuslarında ciddi bir kırılma yaşanmadı. Kuşlar varlıklarını ve nüfuslarını korumayı başardılar. Çiftçilerse mahsullerini kuşlardan korumak için gerçek çözümü yıllar sonra buldu. Bu çözüm toplu bir katliam değil, çiftlik çitlerinin daha büyük bariyerlerle donatılması oldu. Avustralya 1999 yılına kadar emu avcılığını teşvik etmeye devam etti. Bu tarihte çıkan bir kanunla birlikte bu kuş türü koruma altına alındı. Günümüzde Avustralya'da 250 ila 400 bin arası emu kuşunun yaşamaya devam ettiği biliniyor. Avustralyalı savaş gazisi çiftçilerin yenilgi yazgısı emu kuşları ile giriştikleri savaşta da devam etti. Bu sefer Gelibolu'da çıkartma yaptıkları sahillerde Türk topçuların ateşleriyle ölmemişlerdi. Kuzey Afrika çöllerinde helak olmamışlar, Irak'ta Osmanlı birliklerine esir düşmemişlerdi. Lakin bu sefer başlarına gelenler belki de hepsinden daha onur kırıcı oldu. Yüzyıllardır bölgede yaşayan bir kuş türünü silah zoruyla yola getirmek isterken komik duruma düştüler. Bizlere ise bu sıra dışı ve ibretlik savaş hikayesini anlatmak kaldı.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.